Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 38. ayrım. Fenik. Benim şahit olduğum bu konuşmaya ve bu konuşmanın Plutarch Heavensby ile Fenik arasında geçiyor olduğuna bir anlam verebilmek için büyük mücadele veriyordu. Ne yani? Fenik, Kapitol için bütün suçlarını kolayca affedecekleri kadar sevgili ve kıymetli miydi yoksa? Yoksa BT'nin neyin peşinde olduğu konusunda bir fikri yok muydu? Boğuk sesiyle bir şeyler daha söyledi. Çaresizliğin ağırlığını taşıyan bir şeyler. Saçmalama. Bu yapabileceğin en kötü şey olur. Öldürülmesini garantilemiş olursun. Sen hayatta olduğun sürece onu da yem olarak hayatta tutacaklardır dedi Haymitch. Haymitch. Kapıyı itti ve son hızla içeri daldım. Haymitch, Plutarch ve çok feci durumdaki Fenik, hiç kimsenin elini bile sürmediği yemeklerle donatılmış bir masanın çevresinde oturuyorlardı. Yuvarlak hatlı pencerelerden içeri gün ışığı doluyordu ve uzakta sıkı ağaçların tepeleri görünüyordu, uçuyorduk. Haymitch, hoşnutsuzluğunu sesine yansıtarak, ''Ne o tatlım, kendi kendinin canını okuman bitti mi?'' diye sordu. Ancak ben öne doğru sendeleyince hemen yanımda bitti ve beni bileğimden yakalayıp düşmeme engel oldu. Elime baktı. Demek Kapitol'e karşı sen ve şırıngan. İşte bu yüzden kimse plan yapma işini sana bırakmak istemiyor ya. Ona anlamayan gözlerle baktım. Bırak şunu. Sağ bileğimdeki basıncın gittikçe arttığını hissettim ve sonunda dayanamayıp yumruğumu açtım ve şırıngayı bıraktım. Beni Fenik'in yanındaki sandalyeye oturttu. Plutarch önüme bir kase sebze çorbası koydu ve küçük bir ekmek somunu. Elime bir kaşık tutuşturdu. Haymitch'inkinden çok daha sevecen bir sesle ye dedi. Haymitch tam karşımda oturuyordu. Katniss, sana olanları anlatacağım. Ben sözümü bitirene kadar tek bir soru dahi sormanı istemiyorum, anlıyor musun? Uyuşmuş gibi kafamı salladım ve bana şunları anlatmaya başladı. Çeyrek asır oyunlarının ilan edildiği andan itibaren bizi arenadan kaçırmak için bir plan yapılmaya başlanmış. 3, 4, 6, 7, 8 ve 11. mıntıka galipleri bu plan konusunda farklı düzeylerde bilgilendirilmişler. Plutarch Heavensby uzun senelerdir Kapitol'ü yıkmayı hedefleyen gizli bir örgütün parçasıymış. Tel'in silahların arasında olmasını o sağlamış. BT'nin görevi güç sahasında bir delik açmakmış. Arenada aldığımız ekmek, kurtarma harekatının zamanı ile ilgili bir şifreymiş. Ekmeğin geldiği mıntıka günü işaret ediyormuş, 3. Ekmeğin sayısı da saati, 24. Hava aracı 13. mıntıkaya aitmiş. Bonnie ve Twill, ormanda tanıştığım kadınlar, 13. mıntıkanın varlığı ve savunma becerileri konusunda haklıymışlar. Şu anda 13. mıntıkaya doğru dolambaçlı bir yolculuk yapmaktaymışız. Bu arada Panem'deki mıntıkaların büyük kısmında geniş kapsamlı ayaklanmalar sürüyormuş. Haymitch anlattıklarını takip edebildiğimden emin olmak için durdu ya da belki de şimdilik anlatacakları bundan ibaretti. Bütün bunları idrak edebilmem tıpkı açlık oyunlarındaki gibi içinde sadece bir piyon olduğum bu kapsamlı planı sindirebilmem zor oldu. Rızam alınmadan, en ufak bir bilgi verilmeden kullanıldığım bir plan. Açlık oyunlarında en azından benimle oynandığının farkındaydım. Sözüm ona, dostlarım meğer ne ketonmuşlar. Sesime Naz Fenik'inki kadar hırıltılı çıktı. Bana söylemediniz. Ne sana ne Pita'ya söylemedik, bu riski alamazdık dedi Plutarch. Oyunlar sırasında saatle ilgili patavatsızlığımdan bahsetmenden bile endişeliydim. Cep saatini çıkardı ve baş parmağını kristal yüzeyinin üstünde dolaştırmasıyla alaycı kuşun aydınlanması bir oldu. Tabii ki bunu sana gösterdiğim zaman tek amacım arena ile ilgili ipucu vermekti, akıl hocası olarak. Güvenini kazanmak yolunda bir ilk adım olabilir diye düşündüm. Yeniden haraç olacağın aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Pita ve benim neden planın dışında tutulduğumuzu hala anlamıyorum dedim. Çünkü güç sahası havaya uçtuğunda yakalamaya çalışacakları ilk araçlar siz olacaktınız. Bu yüzden ne kadar az bilirseniz o kadar iyi olacaktı, dedi Haymitch. İlk biz mi olacaktık, neden? Ard arda dizilen bu düşünceleri zihnimde bir yerlere oturtmaya çalıştım. Biz diğerlerinin sizi hayatta tutmak pahasına canımızı feda etmeyi kabul etmemizle aynı nedenden, dedi Fenik. Hayır, Johanna beni öldürmeye çalıştı, dedim. Johanna seni kolundaki iz sürücüyü sökebilmek ve Brutus'la Enobarie'yi senden uzağa yönlendirmek için bayılttı, dedi Haymitch. Ne? Başım o kadar çok ağrıyordu ki, sözü birinin bırakıp bir diğerinin almasına dayanamadım. Neden bahsettiğinizi? Seni kurtarmamız gerekiyordu. Çünkü sen alaycı kuşsun, Katniss, dedi Plutark. Sen yaşadığın sürece devrim de yaşayacak. Kuş, iğne, şarkı, orman meyveleri, saat, kraker, alevlere karışan elbise. Ben alaycı kuşum. Kapitol'ün aksi yöndeki çabalarına rağmen hayatta kalmayı başaran kız. Ayaklanmanın sembolü. Bonnie ve Twilly ormanda kaçarken bulduğumda bundan şüphelenmiştim. Gerçi olayın boyutlarını hiç anlamamışım. Ama zaten anlamam istenmiyormuş. Haymitch'in 12. mıntıkadan kaçma ve kendi isyanımı başlatma planlarımı, hatta 13. mıntıkanın var olması fikrini küçümseyişini düşündüm. Hileler ve kandırmacalar. Ve Haymitch bunu alaycılık ve sarhoşluk maskelerinin arkasında bu kadar ikna edici biçimde ve uzun süre yapabildiyse kim bilir başka ne yalanlar söylemiştir. Sanırım biliyordum. Kalbimin bin bir parçaya ayrıldığını hissederek Peeta diye fısıldadım. Diğerleri Peeta'yı hayatta tuttular çünkü çok iyi biliyorduk ki o ölürse hiç kimse seni bu ittifakın içinde tutamazdı, dedi Haymitch. Ayrıca seni savunmasız bırakma riskini alamazdık. Bunları öylesine bir şeyler söyler gibi bir tavırla, yüz ifadesinde en ufak bir değişiklik olmadan söylüyordu ama yüzünün grileşmesine mani olamıyordu. Peeta nerede, diye sordum. Johanna ve Enobarie ile birlikte Kapitol tarafından alındı, dedi Haymitch. Ve nihayet bakışlarını kaçırma nezaketini gösterdi. Teknik anlamda silahsızdım. Ancak hiç kimse tırnakların verebileceği zararı, hele hedef hazırlıksızsa, küçümsememeli. Masanın üstünden atladım ve tırnaklarımı Haymitch'in suratına geçirip kan akmasına ve tek gözünün zarar görmesine neden oldum. Sonrasında ikimiz de birbirimize korkunç, gerçekten korkunç şeyler aykırdık. Finnick beni dışarı çıkarmaya çalıştı. Haymitch'in beni lime lime etmemek için kendini zor tuttuğunu biliyordum ama ben alaycı kuştum. Ben alaycı kuştum ve beni hayatta tutmak bu haliyle bile yeterince zordu. Başka ellerde Finnick'e yardım etti ve yeniden sedyeme yatırıldım. Kollarım bağlanıyor, vücudum denetim altına alınıyordu. Bu yüzden öfke içinde kafamı sedyeye vurdum. Koluma bir iğne battı ve başım o kadar çok ağrıdı ki sonunda pes ettim ve sesim çıkmaz olana kadar can çekişen bir hayvan gibi korkunç sesler çıkararak içli içli ağladım. İlaç uyumama değil sakinleşmeme yarıyordu ve bana sonsuz kadar uzun gelen bir süre boyunca bu bulanık, donuk ve acı veren hüzne kısılıp kaldım. Hortumları yeniden takıp bana asla ulaşmayan teskin edici seslerle bir şeyler söylüyorlardı. Tek düşünebildiğim, bir yerlerde buna benzer bir sedyede yatan ve aslında sahip olmadığı bir bilgiyi vermesi için işkence gören Peeta'ydı. Katniss çok üzgünüm. Finnick'in yanımdaki yataktan gelen sesi bilincime süzüldü. Belki de benzer acılar çektiğimiz içindir. O ve Johanna için geri dönmek istedim ama kıpırdayamadım. Cevap vermedim. Finnick O'Dare'in iyi niyetinin hiçbir anlamı yoktu. Onun durumu Johanna'dan daha iyi. Hiçbir şey bilmediğini hemen anlarlar. Ve onu sana karşı kullanabileceklerini düşündükleri sürece öldürmezler. Tavana bakarak, yem olarak mı, dedim. Tıpkı Annie gibi, değil mi Finnick? Ağladığını duyabiliyordum ama umurumda değildi. Büyük ihtimalle Annie'yi sorgulama zahmetine bile giremeyeceklerdi. Kız çoktan kafayı yemiş. Seneler önce kendi oyunları sırasında sıyırmış. Benim de aynı yönde ilerliyor olmam kuvvetle muhtemeldi. Belki de çoktan delirmeye başladım ve hiç kimse de bunu söyleyecek yürek yoktu. Kendimi yeterince deli hissediyordum. Keşke ölseydi, dedi. Keşke hepsi ölselerdi ve biz de ölseydik. En iyisi bu olurdu. Buna verilecek iyi bir cevap yoktu. Onları bulduğumda elimde bir şırıngayla Peeta'yı öldürmeye gittim. Ölmesini gerçekten istiyor muydum? Gerçekten istediğim onu geri alabilmekti. Ama artık onu asla geri alamayacaktım. İsyan kuvvetleri Kapitol'ü bir şekilde alaşağı edebilseler bile Başkan Snow'un son hamlesinin Peeta'yı boğazlamak olacağından emin olabilirdiniz. Hayır, onu asla geri alamayacaktım. Bu durumda ölmesi en iyisiydi. Peki Pita bunu anlayacak mı yoksa mücadeleye devam mı edecekti? O çok güçlü biriydi ve bir o kadar da iyi bir yalancıydı. Hayatta kalma şansının olduğunu düşünüyor mu acaba? Hayatta kalıp kalmamak umurunda mı? Planların arasında bu yoktu. Hayatla ilişiğini çoktan kesmişti. Belki benim kurtarıldığımı öğrenirse mutlu bile olabilirdi. Beni hayatta tutma görevini hakkıyla yerine getirmiş olduğunu hissederdi. Sanırım ondan, Hamish'ten daha çok nefret ediyordum. Pes ettim. Konuşmayı, tepki vermeyi bıraktım ve getirdikleri yiyecek ve suyu geri çevirdim. Koluma istedikleri şeyi pompalayabilirlerdi ama yaşama arzusunu kaybetmiş birini yola devam ettirebilmek için bundan çok daha fazlası gerekirdi. Hatta benim ölmem halinde Pita'nın yaşamasına izin vereceklerini bile düşünüyordum. Tabii ki özgür bir insan olarak değil. 12. mıntıkanın gelecekteki araçlarına hizmet edecek bir avoks ya da onun gibi başka bir şey olarak. Belki o zaman kaçmanın bir yolunu bulabilirdi. Aslına bakarsanız ölümüm onu hala kurtarabilirdi. Kurtaramazsa da ne yapalım? İnadına ölmek de yeterliydi. Bu kokuşmuş dünyadaki bütün insanlar arasında Pita ve beni kendi oyunlarının piyona dönüştüren Hamish'i cezalandırmak için. Ona güvendim. Kıymetli bildiğim şeyi Hamish'in ellerine emanet ettim ve o bana ihanet etti. İşte bu yüzden kimse sana plan yapma işini bırakmak istemiyor ya, dedi. Bu doğru. Aklı başında hiç kimse plan yapma işini bana bırakmazdı. Ne de olsa dostla düşmanı ayırt etmekten bile acizdim. Benimle konuşmak üzere yanıma pek çok insan geliyordu ama çıkardıkları sesler benim için ormandaki böceklerin çıkardığı çıtırtılardan pek de farklı değildi. Anlamsız ve uzak. Tehlikeliler ama sadece fazla yaklaşırsanız. Kelimeler seçilir hale geldiği anda bana daha fazla ağrı kesici vermelerini sağlayana kadar inledim. Böylece her şey yoluna girdi. Ta ki bir ara gözümü açıp karşımda asla görmezden gelemeyeceğim bir yüz bulana kadar. Yalvarmaya, izah etmeye yeltenemeyecek ya da planımı yakarışlarla değiştirebileceğini düşünemeyecek biri. Çünkü zihnimin nasıl işlediğini gerçekten bilebilecek tek insan oydu. Gail diye fısıldadım. Hey Katniss. Elini uzattı ve alnıma düşen bir tutam saçı arkaya itti. Yüzünün tek tarafı yakın zamanda hafifçe yanmıştı. Tek kolu askıdaydı ve madenci gömleğinin altındaki bandajları görebiliyordum. Ona ne olmuştu böyle? Buraya nasıl gelmiş? Evde çok kötü bir şeyler yaşanmış olmalıydı. Tıpkı Pita'yı unutmak gibi diğerlerini hatırlamamak da mümkün değildi. Gale tek bir bakışım bile hepsinin şimdiki zamanı akması ve hatırlanmaları için yeterliydi. Nefesim kesilmiş gibi Prim dedim. Hayatta dedi, annende. Onları zamanında çıkarmayı başardım. Yani artık 12. mıntıkada değiller mi diye sordum. Oyunlardan sonra üzerimize uçaklar saldılar, ateş bombaları attılar, duraksadı. Hoba ne oldu biliyorsun? Biliyordum. Yanıp kül olduğunu gözlerimle gördüm. Her köşesi kömür tozuyla kaplı o eski depo. Bütün mıntıka o şeyle kaplıydı. Ateş bombalarının dikişe düşüşünü hayal ederken içimde yepyeni bir korku uyanıyordu. Artık 12. mıntıkada değiller mi diye tekrarladım. Sanki bunu yeterince söylersem gerçeği uzak tutabilirmişim gibi. Gail yumuşak bir sesle Katniss dedi. Bu sesi tanıyordum. Yaralı hayvanlara öldürücü darbesini indirmek için sokulurken hep bu ses tonunu kullanırdı. Kelimelerin ağzından dökülmesine engel olmak ister gibi elimi kaldırdım ama o elimi yakaladı ve sımsıkı tuttu. Sakın diye fısıldadım. Ama Gail benden sır saklayacak biri değildi. Katniss, artık 12. mıntıka diye bir şey yok. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Ateşi Yakalamak. Yayınlayıcı Pegasus Yayınları. Seslendiren Nevin Agiç. Seslendirme bitiş tarihi 2 Mart 2011.